8. ayrım.
Mutfak kapısının dibine bıraktığı sepete eğildi ve uyuyan çocuğunu almak için dehşetle doğruldu. Yüzü sarılı bir başka haydut, elinde kedi yavrusu gibi ensesinden tuttuğu çocukla dikiliyordu karşısında. "Bunu mu arıyordun bacı?" diye sordu alayla. Çocuk haykırarak ağlamaya başlamıştı. "Zırlama orospu çocuğu," dedi haydut ve kadının peşinden mutfağa dalan arkadaşının kan içindeki yüzüne şaşkınlıkla baktı. "Bu kahpe mi getirdi seni bu hale?" diye sordu. Yanıtlamadı Erdal. Kardeşinin ızdırap dolu bakışlarında ikinci bebeği görmekten duyduğu şaşkınlığı okuyabiliyordu Elmas. "Çocuğunu ver," dedi hayduta. "Sen mi yaptın? Sana soruyorum." "Onu bana ver." Elmas kollarını uzattı çocuğu almak için. "Önce cevap. Sen mi yaptın?" "Evet, ben yaptım," dedi Elmas sakin sakin. "O zaman cezanı çek bakalım." "Hayır, hayır, dur," diye haykıldı öne doğru atılan Erdal. Her şey tek bir saniyenin içinde oldu. Haydut ensesinden tuttuğu bebeği mutfak tezgahına bıraktı ve elindeki silahı bir anda boşalttı üzerine. Kurşunlar bebenin tombul bebeğinde sıp sıp sıçlarken Elmas çok derin, çok karanlık bir kuyuya iniyordu hızla. Baskından sonra vali de yanındakiler başbağlara yaklaştıklarında dağ kekiğinin iç bayıltan raihasının yerini yanmış odun kokusu aldı. Uzakta kısmen sönmüş yangının kara dumanı yükseldiği yerde gri, sevimsiz bir bulut gibi asılıp kalmıştı. Biraz daha ilerleyince köyden kaçıp kurtulanların ağıtları duyuldu. Kadınlarla çocuklar hala korkudan tir tir titreşerek feryat figan içinde bağışıyorlardı. Yaklaştılar zavallılara. Aralarında konuşacak gücü bulanlar bir ağızdan anlatmaya başladılar. Gün battıktan sonra gelmişlerdi. Karanlığın içinden gece cinleri gibi birdenbire çıkıveren yüze yakın silahlı, maskeli adam. Eşkıya. Tüfekleri kafalarına dayayıp önce herkesi köy meydanında toplamıştı. Kadınlarla çocukların bir kısmını camiye tıkmışlar, erkekleri ayırıp duvar dibinde kurşuna dizmişlerdi. Sonra evleri, bakkalı, dükkanları, camiyi ateşe vermişlerdi teker teker ve geldikleri gibi sinsi ve sessiz dağların engebesinde kaybolmuşlardı. Camiye tıkılanlar, onlar gidince dışarı fırlamışlar, evlerdeki yangınları söndüremeyeceklerini anlayınca koşarak kaçmışlardı. Ta buraya kadar. Ölülerine bile bakamamışlardı can korkusundan. Caminin dört bir yanı alev alevdi zaten. Aralarından bir kahraman çıkmış, telefonlar kesik olduğundan komşu köye kadar yürümüştü başlarına geleni haber vermek için. Tanıyorlar mıydı gelenleri? Söylemeye korktukları belliydi. Yaşlı bir kadın atıldı ortaya. "Benim alınacak bir canım kalmıştı gayri," dedi. "Geçkem onu da alaydılar. Ben demeye korkmirem. Tanıyık çoğunu. Aha şu köyden gelirler." Çenesiyle vadinin dibindeki köyü işaret ediyordu. "Eşkıyanın çoğunu pazar yerlerinde görmüşem. Düğünlerde görmüşem. Davulcu da vardı aralarında, bilirem." "Yüzleri kapalıymış," dedi komutan. "Nasıl tanıdın?" "Ben eskiyem bek," dedi kadın. "70'i devirmişem. Gözlerinden tanıram. Aha, seslerinden tanırım. Zati çoğu da düşürdü benzini bizimle dolaşır gene." Kadınlar köylerine geri dönmek istiyorlardı. "Size az sonra yiyecek içecek geliyor," dedi vali. "Siz kalın burada. Karnınızı doyurun hele. Biz de gidip durumu görelim." "Biz de sizinle gelsek?" "Olmaz. Belki hala eşkıya vardır köyde. Çatışma matışma olur. Burada emniyettesiniz. Yanınıza jandarma bırakıyoruz. Daha sonra bir kamyon gelip alacak hepinizi. Dağ başında kalmayacaksınız. Korkmayın. Evlerinizi görek, elbette göreceksiniz. Evleri kaldıysa eğer," dedi vali yardımcısı kendi kendine. Arabalarına binip ilerlediler. Köyün girişinde arabalardan inip yürümeye başladılar. Yanık kokusu genizlerini yakıyordu. Amerikan filmlerinden bildikleri savaşta bombalanmış kasabalara benziyordu başbağlar. Evlerin hemen hepsi yanmıştı. Birkaç araba, bir minibüs ve aygaz tüpleri yorgun alevlerle hala yanmaktaydı. Allah'tan rüzgarlı bir gün değildi de bahçelere sirayet etmemişti yangın. Evlerin içindekilerini dışarı taşımaya, yangından kurtarmaya mı çalışmıştı birileri, yoksa eşkıya mı fırlatıp atmıştı pencerelerden korkutmak için çoluk çocuğu? Partal yataklar, bir iki kırık dökük tel dolap, birkaç mangal, paramparça olmuş bir sandık. Birden bomba atılmış gibi bir gürültü koptu. Üzerinde sadece duman tütmekte olan bir evin pencerelerinden alev dilimleri fışkırdı dışarı. "Bir tüp daha patladı herhalde," dedi vali. Kurşunlanarak öldürülmüş bir köpeğin yanından geçip camiye doğru yürüdüler. Caminin içi fazla hasar görmemişti. Dışarı çıktılar ve dolandılar etrafında. Vali işte o zaman gördü binanın yan duvarının dibindeki vahşeti. Çöktü yere, elleriyle yüzünü kapattı. İçinden bastırılması mümkün olmayan bir öğürtü yükseliyordu. Buz gibi bir terin tüm gövdesini sırılsıklam ettiğini hissetti. Şahit olduğu manzaranın karşısında ana avrat dümdüz sövmek, ağız dolusu küfretmek, en galiz kelimeleri haykırmak, avaz avaz bağırmak, saçını başını yolmak, çırpınmak, dövünmek istiyordu. Ama hiçbirini yapamazdı. O valiydi. Gözlerinin yaşlandığını bile görmemeliydi kimse. Etrafına bakındı. İleride onlarla gelen iki jandarma eri sağa sola koşuşuyorlardı. Jandarma komutanının gür sesini duyabiliyordu çöktüğü yerde. "Evlere girin teker teker. İçeride kalan var mı? Yaralı var mı? Kontrol edin. Etraftaki parmak izlerini silmemeye dikkat ederek bulduğunuz kurşunları toplayın. Çocuklar, ağzınızı burnunuzu kapatın. Kötü kokuyor." Ayağa kalktı, yutkundu. Boğazında kocaman bir yumru vardı. Gitmek bilmeyen, sesinin titremesine zar zor engel olarak yanına yaklaşan kaymakama "Hemen bir kamyon getirsin," diye talimat verdi. "Başpınar'da mezarlık hazırlasınlar. Cesetleri oraya götürüp gömeceğiz. İmam da hazır olsun." "Efendim, öldürülenlerin yakınları haber almışlar. İstanbul'dan yola çıkmış geliyorlar. Aileler ölülerini görmek isterlerse ne deriz?" "Adli araştırma yapabilmek için kazaya götürdük cesetleri," deyin. "Hava çok sıcak. Sağlık nedenleriyle hemen defnedilmeleri gerekti," deyin. "Ne derseniz deyin. Oğlum, baksana hallerine. Bu durumdaki ölüleri gösterip ailelere hem dayanılmaz acı, hem de bu manzaranın akrabalarda yaratacağı infiali düşünebiliyor musun?" Kaymakam duvardan yana baktı. "Aman Allah'ım," dedi. "Aman Allah'ım." "Efendim, haklısınız." Yarı yarıya yanmış genç, yaşlı erkek gövdeleri, kimi oturur gibi çökmüştü, kimi yan yatmış, kimi boylu boyunca uzanmıştı toprağa. Bazısının ayaklarını, bazısının gövdesini yakmıştı alevler. Bir kişi tamamen kavrulmuştu ve hiçbirinin başı, boyunlarının üst kısmı yoktu. Makineli tüfekler kafalara hedeflendiği için duvara yapışmış kanlı parçalar duvarda iz bırakarak yere kaymış, ya sağa ya da sola açılmıştı. Jandarma komutanı valinin yanına geldi. "Gelin efendim," dedi. "Buradan uzaklaşalım biraz. Çocuklar temizleyecekler buraları. Kurşunları toplayacaklar. Savcı kadınların yanına dönüyor, ifadelerini alacak. Komşu köyden gelmişler anlaşılan. Kadınlarla cebelleşirken kiminin yüzü açılmış, peşlerine iki tavuğu çıkması için emir verdim. Ben de cesetleri aileleri görmeden bir an önce gömelim diye kamyon istettim. İsabet buyurdunuz. Bu vahşeti göstermeyelim onlara." "Neden? Allah'ım, neden bu vahşet? Bu canavarlık neden?" Savcı koşar adım yanlarına geldi o sırada. "Evlerden iki de ceset toplamış çocuklar. İki ihtiyar yanarak ölmüş. Herhalde kaçamadılar yangında. Bir de not bırakmışlar. Bu eylem Sivas katliamına bir yanıttır," diye. PKK'nın vahşet için bahaneye ihtiyacı varmış gibi. "Maksat bölücülük, maksat nifak yaratmak. Bir vahim hatayı başka bir vahim hatayla çoğaltmak. Kanı kanla temizlemek. Asla affetmemek.
asla uzlaşmamak. Kürt, Türk, neyse ne, bizim insanımız hiç adam olmayacak mı diye sordu vali. Yanıtlamadı savcı. Koşarak yanına gelen eri dinledikten sonra ilginç bir durum var dedi jandarma komutanı. Evlerin birinde iki ölü terörist bulmuşlar. Teröristler birbirini vurmuş anlaşılan. Bir de bebek kurşunlanmış aynı evde. Teröristler kazayla vurmuşlardır birbirlerini dedi vali yardımcısı. Bilmiyoruz. Görgü tanığı olabilecek bir de kadın varmış evde ama konuşmuyormuş. Hem kısmen yanmış hem de şoka girmiş. Bizim arabalardan birini alıp onu hemen hastaneye sevk etsinler dedi vali. Biz nasılsa burada kamyonları bekliyoruz cesetlerin sevki için. Haydi buradan uzaklaşalım. Çok kötü kokuyor dedi savcı. Jandarma komutanı benim henüz işim bitmedi dedi. Siz gidin Başpınar'a. Kamyon gelir gelmez ben cesetleri yollarım. Vali komutanın yanına yaklaştı. Saçma olduğunu bile bile önleyebilir miydik diye sordu. Elbette önleyemezdik. Bu bir baskın dedi komutan. Ama ihbarı aldığımızda yolumuz bu kadar uzun olmasaydı çok daha çabuk ulaşırdık buraya. Hiç olmazsa yangını zamanında söndürür, maddi zararı önlerdik. Eşkıyanın peşine daha çabuk düşerdik. Yolumuz uzun olmasaydı, yani köprümüz olsaydı dedi vali. Hayırlısıyla kavuşacağız yakında köprümüze diyerek umut vermeye çalıştı kaymakam. İşte ancak o zaman buraları bizim olacak dedi vali. Bir kere daha kanıtlandı. Gördünüz işte, ulaşamadığımız yer bizim değildir. Bir iki sıska sokak köpeği bitmişti yanlarında. Kuyruklarını sallaya sallaya dolanıyorlardı. Yiyecek kokusunu almış olmalılar keratalar dedi komutan. Bunların burnu kokuyu ta nereden alır? Herhalde yiyecekler ulaştı kadınlara. Kadınlarda yemek düşünecek hal kaldı mı? Dedi savcı. Ölüm yaşamı hiçbir zaman açlığı unutturacak kadar etkilemiyor. İnanın bana dedi komutan. Bu işleri iyi bilen bir insanın ifadesiyle. Güneşi birdenbire nereden çıktığı belli olmayan bir bulut örttüğü için kızgın sıcak harını kaybetmiş gibiydi. Ağızlarını burunlarını örtmüş jandarmalar cesetleri bir kenara istifler ve yerleri süpürürken devletin adamları yürüdüler yavaş yavaş arabaya. İki arabadan birine baskında yanmış olan kadını koyup hastaneye yolladıkları için tek arabaya kalmışlardı. Savcı öne, şoförün yanına oturmak istedi. Siz arkaya buyurun dedi vali yardımcısı ve ancak o zaman fark etti valinin yanlarında olmadığını. Biraz beklediler. Vali ortalıkta gözükmeyince yardımcısı ben bir gidip bakayım dedi savcıya. Olay yerine geri döndü. Vali orada değildi. Erlere sordu, bilmiyorlardı. Biraz daha oyalandı köy meydanında. Belki tamamı yanmamış evlerden birine girmişti ihtiyaç için. Evlere girdi çıktı. Biraz endişeli halde caminin arkasındaki bahçelere doğru gitti. Sesler duyar gibi oldu, hızlandı. Biri vardı, ta orada, dut ağaçlarının altında. Sessizce yürüdü. Aa evet, oydu. Vali. Tam seslenecekken durdu. Dans mı ediyordu bu adam kuzum? Ne yapıyordu öyle kollarını yukarı kaldırmış? Yaklaştı. Vali döne döne yerdeki taşlara, ağaçların kütüklerine tekmeler, gövdelerine yumruklar atıyor ve bağırıyordu. Bu ne iştir? Bu ne iştir? Diye. Yaşlar yağmur gibi düşüyordu gözlerinde. Vali yardımcısı nefes almaya, çıt çıkarmaya korkarak ağaçları kendine siper ede ede geri geri gitti, çıktı bahçeden. Arabanın yanında bekleyenlere yaklaştı. Şimdi geliyor dedi. Siz buyurun binin. Az sonra gözüktü vali. Yüzünde biraz önceki elemden, kızgınlıktan, çaresizlikten eser yoktu. Beklettim, özür dilerim dedi sakin bir sesle. Haydi bir an önce gidip mezarları hazırlatalım. Vali yeni oturmuştu şoförün yanına. Bir er elinde büyükçe bir çıkın taşıyarak koşa koşa geldiğinde. Komutanım dedi valiye. evlerin birinin arka bahçesinde dut ağacının dallarına yerleştirilmiş bir bebek bulduk. Şu bezle sıkı sıkı ağaca bağlanmıştı. Ne yapalım bebeği? Sizin arabaya koyalım mı? Yol üstünde bekleyen kadınlara vermeniz için. Er bebeği uzatırken bebek çığlık çığlığa ağlamaya başladı. Vali uzanıp aldı bebeği. Gözlerine, ağzına, burnuna, ellerine baktı. Omzuna takılı maşallahı gördü. Yüzüne kocaman bir gülümseme yayıldı. Bire öksüz dedi. Bire öksüz, nedir senden çektiğim? Her yerde karşıma çıkıyorsun. Dokuz canlı kedi gibisin be oğlum. Bu vartayı da atlattın ya, haydi. Allah'ın şanslı kulu musun, kara yazgılı mısın? Vallahi karar veremiyorum be öksüz. Yarın başka bir gün olacak. Hoş Ali uzun ve yıpratıcı günün sonunda davul gibi şişmiş ayaklarını vilayet konağının girişindeki küçük masanın üzerine uzatmış, başı üzerinde kaykıldığı iskemlenin arkasına sarkmış, ince horultularla kestiriyordu. Kapının hızlı hızlı vurulmasıyla sıçrayarak uyandı. Gecenin bu seyetinde tövbe tövbe, kim geliyor ula diye söylendi kendi kendine. Kapı hala ısrarla vuruluyordu. Dur lan, geliyoruz işte diye seslendi. Toparlandı ve kapıya vuranı görmek için pencereyi aralayıp baktı. Aa, abu, şey ula bu, bizimgi, yugargi, yugargi, tövbe. Ne arıyorsun bir adam, abu saatte? Cümle gainat zıbarmış uyur gene. Gene ne oldu? Eşkıya mı bastı gene? Kapıyı belindeki anahtarla açtı Hoş Ali. Hayrola sayın valim, bir yaramazlık mı vardır? Hayrola? Buyur buyur, açıyorum ışıkları, hemen odanıza mı çıkacaksınız diye sordu. Vali hiç konuşmadan merdivenleri çıktı hızlı hızlı. Sağa dönüp odasına girdi. Peşinden koşturan Hoş Ali'ye, sen git yat oğlum, ben biraz çalışacağım odamda dedi. İşim bitince çeker kapıyı çıkarım. Ne bakıyorsun hortlak görmüş gibi? Hiç mi geç saatte çalışırken görmedin beni? Seyit 3. Ne yapalım seyit 3'te? İş iştir. Haydi marş, in aşağı. Çay yapan mı? İstemem. Git yat. Hoş Ali kafasını sallaya sallaya uzaklaşırken vali hiç adeti olmadığı halde kapısını kapattı odasının. Hoş Ali kapanan kapının sesini duyunca döndü baktı. Gözlerine inanamadı. Ne poh yiyecek içeride bir seyette, hiç örtmediği kapıları örttü diye söylene söylene indi aşağı ama aklı yukarıda kaldı. Vali yerine geçip oturmuştu. Kollarını masaya dayamış, başını ellerin arasına almıştı. Sabahtan beri şahit olduğu görüntüleri unutmaya çalışıyor, başaramıyordu. Gözlerinin önünden bir türlü gitmiyordu yarı yanmış, başsız gövdeler. Gözlerini yumduğunda beyaz duvara yapışmış et parçaları görüyordu. Burnunda yanık insan kokuları tutuyordu. Korkunç bir gündü. Belki de meslek hayatının en korkunç günüydü. Evet, deprem felaketini de yaşamıştı tüm dehşetiyle. Hem Erzincan'da hem de onun başka kasabalarında. Göçük altında can vermiş kaç insan görmüştü bugüne kadar. Ama Tanrı'nın verdiği afete bir yere kadar isyan edebiliyordu insanoğlu. Bugün gördüklerinin, yaşadıklarının hiçbir tesellisi yoktu. Hiçbir açıklaması yoktu. Sivas olaylarına misilleme imiş. Sanki Sivas'takileri başbağların dünyadan habersiz gariban köyleri yakmış. Birkaç gün önce Sivas'taki otel yangınında can verenleri ve onlar kavrulurken sırf kendilerinden farklı düşündükleri için çıra gibi yanan insanları, kılları kıpırdamadan seyredenleri, sonra da bugün şahit olduğu vahşeti düşündü. Neden yapıyordu birbirine bunca kötülüğü insanoğlu? Neden? Neden? Parçalamak, yakmak, kurşunlamak, eziyet etmek, nefret etmek. Yine o önüne geçilmez bulantı kabarıyordu içinde. Öğürdü. Öğürürken yaş geldi gözlerinden. İyi ki eve gitmemişti. İyi ki bu ruh halini, çaresizliğini, ızdırabını evine, ailesine, çocuklarına taşımamıştı. Yalnız kalmaya, yaşadıklarını sindirmeye ihtiyacı vardı. Eve dönseydi, kendini beklemekte olan karısı sorular soracaktı. Ona bugünü anlatmak zorunda kalacaktı. Karısı yüzünün niye böyle yemyeşil olduğunu da öğrenmek isteyecekti. Ne diyecekti karısına? Cesetleri kendi ellerimizle gömdük. Yaşadıklarımın gözümün önünden gitmiyor mu? Diyecekti. Ceset gömmek sana mı kaldı? Diyecekti karısı. Başka çare yoktu. Sadece 7 kişiydik. Yapmak zorundaydık mı? Diyecekti. Başpınar'da kimseler kalmamış. Herkes çekip gitmişti. Onca cesedi gömdürecek adam bulamadık. Mezarları bile kendimiz kazdık mı? Diyecekti. Şart mıydı? Diye soracaktı karısı. Yarın buradan adam götürürdün. Olmazdı. Ölüler bekleyemezdi. Kimseler, hele yakınları o durumu görmemeliydi. Bu işin sonu gelmezdi yoksa. İntikam dolu dizgin yola koyulurdu hemen. Hiçbir işe yaramayan, ölç alanı bile sonunda buruk hislerle boşlukta bırakan o ilkel, o iğrenç intikam duygusu. Ve sonu gelmeyen bir sen vur, ben vur. Sen vur, ben vur. Sen vur, ben vur. Vur, vur, vur, vur. Fırladı oturduğu yerden tuvalete koştu. Yüzüne su çarptı, yetmedi. Kafasını musluğun altına sokup bir süre tuttu soğuk suyun altında. Yerine dönerken Hoş Ali'nin "Çay yapan mı?" diye seslendiğini duydum. "Yap!" diye bağırdı. Odasına girip kapıyı kapattı. Pencerenin önüne gitti, camı açtı, derin bir nefes aldı. Karanlığın içinde yine heyula gibi yükseliyordu inönü. Yüzünün hatları seçilmiyordu ama oradaydı işte. "Ben sana daha ne vartalar bekliyor seni?" demiştim. "Hatırladın mı?" diyordu. "Hatırladım be," dedi. "Ne olacak?" "Henüz çilen bitmedi oğlum," dedi inönü. "Hem sen buna çile mi diyorsun? Dua et ki savaş görmedin sen." "Bu savaş değil de nedir? Adamlar ellerine silahı alıp birbirlerini patır patır vuruyorsa. Nedir bu ha? Savaş ille de cephede mi yaşanır? Sizlerin beceriksizliğinden kaynaklanmış bir savaş işte bu." "Böyle konuşma," dedi heykel. Sesi de aynı yüzü gibi soğuktu. "Bizler şeriatın yerine çağdaş hukuku, aşiret düzeninin yerine devlet gücünü yerleştirmeye çalışmıştık. Ya siz ne yapmaktasınız? Aynını değil mi? O zaman bu zamandır aynı şeyle uğraşıyorsak, demek yanlış bir çözüm peşindeyiz," dedi vali. "Ben ölüyüm. Zamanın dışındayım oğlum. Sadece seyirciyim olaylara. Doğru çözümü sizin kuşak bulsun, bulabilirse. Biz doğru bildiğimizi yaptık zamanında. Bizim doğularımız 70 yıl içinde elbette değişti. Devlet adamlığı çağla birlikte değişebilmek, zamanın şartlarına uyabilmektir. Hızlı akan zamana göre değişmesini beceremezsen hiçbir çözüm üretemezsin. Ama biz Türkler değişimi sevmeyiz. Treni kaçırana kadar bekleriz değişmek için." Vali de biliyordu bunu. Daha birkaç gün önce bazı bürokratlar ve emekli bir generalle çok samimi geçen bir uzun sohbet gecesinde doğunun şiddet sorunlarına çözüm ararlarken vali teslim olan bir PKK liderine sormuştum. "Halk yerel meclisler aracılığıyla yönetime katılsa, sisteme ortak olsa, bu yeniden yapılanma dağdaki eşkıyayı nasıl etkiler?" diye. PKK lideri, "İşte o zaman zeminimiz kayar, hapı yutarız," diye yanıtlamıştı beni. Demişti, yüzüne bakmıştı sofradakilerin. Çıt çıkmamıştı kimseden. Emekli general lafı değiştirmişti hemen. "Bu ülkede bürokratlar, siyasiler, askerler, esnaf, ağalar, şeyhler, şıhlar, rantiyeler, zenginler ve de yoksullar. Kimse, ama hiç kimse değişiklikten yana değildi. Değişiklik isteyenlerin sesi vurgulu sazlardan kurulu bir orkestranın ortasında tek başına çalan ince bir keman sesi kadar cılızdı. Elbette biliyordu o Türklerin değişim sevmediğini. Yine de sırf karşı koymak için, bu söylediğiniz 1925'te yaptıklarınızla çelişiyor," dedi heykele. "Hayır, çelişmiyor," diye yanıtladı heykel. "Hatalı olabilirim ama tutarsız değilim. 20'lerin 30'ların faşisti diye bilinen ben 70'lerde kendi başımı yedirtmedim mi demokrasi oğluna? Neden? Zaman içinde değişmem gerektiğini kavrayabildiğim için. Evet, en sıkı tedbirleri alan, istiklal mahkemelerini kurduran, basına yasaklar getiren de bendim. Ama ellerimizle kurduğumuz cumhuriyeti muhafaza edeceksek mecburduk buna. Doğrudur. Vahim hatalarımız oldu. Şimdi itiraf ediyorum işte. Dengeleri bozduk. İyice bozduk. Çünkü çok aceleci davranmıştık. Yüreğimizdeki uygarlaşma ateşi öylesine harlı yanıyordu ki hatalarımızı görmüyorduk. Henüz orta çağ devrini yaşamakta olan doğunun ilkel şartlarına, batı doktrinlerine ödün vermeden uygulamaya kalktık. Doğu yöresiyle ülkenin diğer bölgeleri arasındaki dengesizliği ortadan kaldırmadan yeni düzeni haşince zorladık. Kürt aşiretlerini modern yaşamın adetlerine uymaya, şeylerin nüfuzunu yıkmaya çalıştık. Merkezi idare, modern kanunlar, modern bir vergi sistemi. Memleketin o parçası henüz modern yaşama geçmeye hazır değildi oysa. Göremedik bunu. Kemikleşmiş bir orta çağ sistemini zorla ve süratle değiştirebileceğimizi sandık, hata etmişiz. Paşa, ölesiye yorgunum. Ben de çok yorulurdum senin yaşındayken. Gecelerim gündüzlerime karışırdı. Hele Şeyh Said isyanında tam bir hafta yastık yüzü görmemişti başım. Said'in isyanı bize Kurtuluş Savaşı'ndan da pahalıya mal olmuştu. Biliyor musun? Bu Kurtuluş Savaşı gibi dış düşmana karşı verilen bir savaş da değildi üstelik. İki ayrı dünya görüşünün çatışmasıydı. Ya laik ve çağdaş bir ulus olacaktık ya da din ve gelenek arasına sıkışmış bir İslami toplum. Ya hayallerimiz gerçekleşecekti ya da karanlıklara gömülecek, aydınlığı belki ancak sömürge olarak yakalayacaktık. Bu heykel, bu tunç heykel tam hatasını kabullenirken bir manevrayla kıvırtıvermesi tipik işte bu toprağın insanının, Türk olsun, Kürt olsun, hata kabul etmez egosu. Vali, büyüklerine saygıda kusur etmeme kuralıyla yetiştirilmiş olmasına rağmen tutamadı kendini. Hayali gerçeğe dönüştürmek için takrir-i sükuna başvurmak, adeta bir dikta rejimi kurmak, dindarlarla doğu insanı ile arayı açmak pek mi akıllıca bir iş oldu diye sordu. Hayır, ama sert tedbirler devrimlerin yerleşmesini sağladı. Başladığımız işi bitirmeliydik. Şeyh Said isyanı da diğerleri de her zaman olduğu gibi bir menfaat çatışmasıydı. Onlar yapmaya kalkıştığımız reformlardan korktular. Çıkarların azalacağından, biz modern bir devlet kurma hayaline kapılmıştık, onlar sömürü aynen sürsün istiyorlardı. Ama, aması filan yok. Tam 18 kanlı isyan bastırdık doğuda. Elbette sert tedbirler aldık. İsyanların elebaşlarını yakınlarıyla birlikte batıya sürdük. O günlerin şartları içinde alınan tedbirlerdi bunlar. Ne tedbirlermiş ama. Bir ihtiyar maraşerin kafasına uyup Kürt kökenli devlet memurlarını görevden alan siz değil misiniz? Herifler biz Kürdüz dediklerinde hayır, siz Türksünüz diye dayatmak. Biz Türküz dediklerinde ise hayır, Türk değilsiniz diye işsiz bırakmak ya da sürgüne yollamak. Ne oldu? Tüm bu tedbirlerle isyanları önleyebildiniz mi? Yörede daha çok kızgınlığa ve rahatsızlığa yol açtınız. Yöre insanının hiç mi suçu yok? Onları şıh esaretinden kurtarmaya çalışan devlete hiç durmaksızın baş kaldırdılar. Oysa şıhları, ağları anlaşabiliyordu devletle işlerine geldiği zaman. İsyanlar durulduktan sonra 1945'e kadar aşiret reisleriyle işbirliği yapabilmiştik. Devlet onların yerel çıkarlarını kolluyor, onlar devletin reformlarına destek veriyorlardı. Ta ki toprak reformu çalışmalarına kadar. Dedim ya, yorgunum paşa. Seni dinleyecek halde değilim. Bugün neler yaşadığımdan haberin var mı? Ne olmuş, birkaç ölü gömdün diye bu işi yapacak adam mı yoktu? Yoktu ya. Yoktu. Ulaşımı olmayan yerde insan kalır mı? Yolun, ulaşımın önemini bana anlatma çocuk. Ben yıllarımı harcamışım vatanı demir ağlarla örmek için.